bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Huzurlu olmak istiyorsanız ufak şeyleri dert etmeyin. Dr. Richard Carson, Alkım Yayın Evi. 3. basım Nisan 1999. Türkçe'ye çeviren Esat Ören. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Cem Özışık. Dert etmeyin, strese girmeyin. Ufak şeyleri dert etmeyin. Don't Sweat the Small Stuff. Amerika'da yılın en çok satan kitabı oldu. 5 milyonun üstünde sattı. The New York Times, USA Today, Publishers Weekly listelerinde aylarca bir numara oldu. Sahip olduğumuz şeylerin değerini unutmuş gibiyiz, diyor Richard Carson. Trafik tıkandığı zaman sinirleniyoruz. Ama o anda konforlu bir otomobilin içinde olduğumuz aklımıza gelmiyor. İşte yazarın hayatımızı iyileştirmek için önerdiği 100 stratejiden birkaçının başlığı. Kusursuzluk peşinde olmayın. Unutmayın ki öldüğünüz zaman yapmanız gereken işler listesi hala dolu olacaktır. Sevgi elini uzatan ilk siz olun. Kendinize şu soruyu sorun. Bir yıl sonra bunun bir önemi olacak mı? Önsöz. Benim kuşağımın en büyük keşfi bir insanın tavrını değiştirmekle yaşamını da değiştirebileceğini öğrenmesidir. William James. Ne zaman kötü bir haberle veya geçinmesi zor bir insanla karşılaşsak veya büyük bir hayal kırıklığına uğrasak çoğumuzun davranışını sonu bize yaramayacak olan alışkanlıklar belirler. Hemen aşırı tepki gösterip olayı büyütürüz. Duruma sımsıkı yapışır, yaşamın sadece olumsuz yönlerine odaklanırız. Ufak şeyler elimizi kolumuzu bağlar. Sinirlenip huzursuz olduğumuz ve rahatsız edildiğimiz zamanlarda gösterdiğimiz aşırı tepkiler sadece bizi hüsrana uğratmakla kalmaz, gerçekten istediğimiz şeyi elde etmemize de engel olur. Bu yüzden tablonun tamamını göremeyiz ve olumsuzluk üzerine odaklanıp bize yardım etmek niyetinde olan başka insanları da huzursuz ederiz. Kısacası hayatımızı sanki büyük bir acil durum varmışçasına yaşamaya başlarız. Telaş içinde sorunları çözmek için koştururken aslında sadece sorunları artırmakta oluruz. Her şey bize dünyanın sonuymuş gibi göründüğü için yaşamımızı ard arda gelen sözde facialarla boğuşarak geçiririz. Bir süre sonra da her şeyi gerçekten dünyanın sonuymuş gibi görmeye başlarız. Bu arada gözümüzden kaçan nokta sorunlarımıza olan bakışımızın bunları ne kadar çabuk ve etkili biçimde çözdüğümüzle ne çok ilgili olduğudur. Sizin de kısa zamanda keşfedeceğinizi umduğum gibi yaşama daha sakin tepki verme alışkanlığını öğrendikçe o güne dek aşılmaz gibi görünmüş olan sorunlar size daha başa çıkılabilir gelmeye başlayacaktır. Hatta gerçekten stres yaratabilecek ciddi sorunlar bile sizi eskiden olduğu gibi sarsmayacaktır. Neyse ki yaşama bakışın başka bir yolu daha vardır. Çok daha alımlı ve incelikli olan bu seçenek yaşama hem daha kolaylaştırır hem de insanı daha uyumlu kılar. Yaşamanın bu diğer yolu eski alışkanlığı yani tepki göstermeyi yeni bir alışkanlıkla yani yeni bakış açısıyla değiştirmektir. Bu yeni alışkanlık bize çok daha zengin ve doyurucu bir yaşam sağlar. Bu kitabın ana fikrini çok güzel aydınlattığı için başından geçen bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hem beni çok duygulandıran hem de önemli bir dersi vurgulayan bir öyküdür. Göreceğiniz gibi öyküde geçen olay birazdan okuyacağınız kitabın tohumunu ekmiştir. Bir yıl kadar önce yabancı bir yayıncı You Can Feel Good Again, Yine İyi Hissedebilirsiniz adlı kitabımın o ülkedeki baskısı için ünlü yazar Dr. Wayne Dyer'dan bir tanıtım yazısı almamı rica etti. Ona Dr. Dyer'ın bir önceki kitabıma böyle bir şey yazmış olduğunu fakat bir kez daha bunu yapıp yapmayacağımı bilmediğini söyledim. Ama bir kez deneyecektim. Yayın dünyasında hep olduğu gibi kendisine bir rica mektubu yazdım fakat ondan haber alamadım. Bir süre geçtikten sonra Dr. Dyer'ın ya çok meşgul olduğu ya da tanıtım yazısı yazmak istemediği sonucuna vardım. Bu kararına saygı duydum ve yayıncıma kitabın promosyonu için onun adını kullanamayacağımızı bildirdim. Benim açımdan mesele bitmişti. Ne var ki 6 ay sonra kitabımın yabancı baskısından bir nüsha elime geçince ön kapağını Dr. Dyer'ın bir önceki kitabım için yazmış olduğu tanıtım yazısının bulunduğunu gördüm. Talimatıma rağmen yayıncım Dr. Dyer'ın eski yazısını alıp yeni kitaba yerleştirmişti. Bu durum beni son derece mahcup ettiği gibi olası sonuçlara da kaygı vericiydi. Hemen ajansı arayarak yayıncının tüm kitapları toplatması için harekete geçmesini istedim. Bu arada da Dr. Dyer'e özür dilediğimi ve sorunun giderilmesi için gerekli işlemin başlatıldığını açıklayan bir mektup yazdım. Birkaç hafta merak içinde bekledikten sonra ondan şöyle bir cevap geldi. Richard, uyum içinde yaşamak için iki kural vardır. 1- Ufak şeyleri dert etme. 2- Hepsi de ufak şeylerdir. Bırak tanıtım yazısı kalsın. Sevgiler, Wayne. Hepsi bu kadardı. Ne bir ahlak dersi ne bir tehdit. Ne kırgınlık, ne bir çatışma. Dr. Dyer ünlü adının izinsiz kullanılmasına büyük bir incelik ve alçak gönüllülükle karşılık vermişti. Bu jesti, yaşamın akışına uymak ve yaşama ılımlı bir gözle bakmak gibi çok önemli kavramlara örnek oluyordu. 10 yıldan beri müşterilerim üzerine çalışarak yaşama bu hoşgörülü yolla yaklaşmalarına yardımcı oluyorum. Birlikte her çeşit sorunu ele alıyoruz. Stres, ilişki sorunları, işle ilgili sorunlar, bağımlılıklar ve genel anlamda hüsran. Bu kitapta hemen uygulamaya başlayabileceğiniz ve yaşama daha ince bir esneklikle bakmanızı sağlayacak belirli stratejileri sizlerle paylaşacağım. Birazdan okuyacağınız stratejiler bugüne dek gerek müşterilerim gerekse okullarım tarafından yıllarca denenmiş ve en başarılı bulunmuş olanlarıdır. Ayrıca kendi yaşamıma olan yaklaşımımı da gösterir. Bu direnişin en aza indirildiği yoldur. Her bir strateji sade olduğu kadar güçlüdür ve daha geniş bakış açısı kazandırarak daha endişesiz bir yaşam yönünde kılavuzluk eder. Bunların birçoğunun sadece soyutlanmış örneklere değil, yaşamın pek çok zorluklarına da uygulanabileceğini göreceksiniz. Ufak şeyleri dert etmediğiniz zaman yaşamınız kusursuz hale gelmeyecek. Fakat yaşamın size sunduğu şeyleri daha az dirençle kabullenmeyi öğreneceksiniz. Zen felsefesinin önerdiği gibi sorunlara bütün gücünüzle direnmek yerine ucunu bırakmayı öğrendiğiniz zaman yaşamınız su gibi akmaya başlayacaktır. Tıpkı huzur duasında olduğu gibi değiştirilebilecek şeyleri değiştirin, öyle olmayanları da kabullenin ve aradaki farkı anlayacak aklınız olsun. Bu stratejileri bir kez denerseniz eminim uyum sağlamanın iki kuralını öğreneceksiniz. 1. Ufak şeyleri dert etmeyin. 2. Hepsi de ufak şeylerdir. Bu fikirleri yaşamınıza uyguladıkça kendinizi daha huzurlu ve sevgi dolu bir insan haline getireceksiniz. 1. Ufak şeyleri dert etmeyin. Çoğu zaman kendimizi kaptırıp bazı şeyleri fazla dert ederiz. Ama yakından bakınca bunlar hiç de öyle büyütülecek şeyler değildir. Tüm dikkatimizi küçük sorunlara yöneltip onları normal boyutlarının çok üstüne çıkarırız. Örneğin trafikte bir araç önümüzü kesebilir. Oluruna bırakıp yolumuza devam etmek yerine öfkelenmeyi kendimize hak buluruz. Kafamızda hayali bir kapışma yaratırız. Hatta çoğumuz bu olayı unutmak yerine başkalarına da anlatırız. Peki neden öbür sürücüyü kazasını nerede yaparsa yapsın diye bırakmayız sanki? O kişiye acımayı deneyin ve öyle bir telaş yaşamanın ne kadar zor olabileceğini düşünmeye çalışın. Bu yolla kendimizi daha çok kollamış ve diğer insanların sorunlarını üstlenmekten kaçınmış oluruz. Günlük yaşamlarımızda oluşan buna benzer daha pek çok ufak şeyler vardır. Bu uzun bir kuyrukta beklemek olabilir, haksız eleştirilere uğramak ya da yapılacak bir işin bütün hamallığını üstlenmek olabilir. Ufak şeyleri dert etmeyerek neler kazanabileceğinizi göreceksiniz. Pek çok insan yaşam enerjilerinin büyük miktarını ufak şeyleri dert ederek harcadıkları için yaşamın güzelliğini ve büyüsünü tümüyle ıskalamaktadırlar. Çabalarınızı bu hedefe doğru yönelttiğiniz takdirde daha sevecen ve ılımlı olabilmek için kendinizde çok daha fazla enerji bulacaksınız. 2. Kusursuz olmayabileceğinizi kabullenin. Ben bugüne dek kesin kusursuzluğu arayan hiç kimsenin yaşamında iç huzuru bulabildiğini görmedim. Her şeyin mükemmel olmasını aramakla iç huzuru istemek birbirine ters düşer. Bir şeyi mevcut durumundan daha iyi hale getirmeye hedef almışsak neredeyse kesinlikle kaybedeceğimiz bir mücadeleye girmiş oluruz. Elde olanla yetinip şükredeceğimiz yerde o konudaki yanlışlığa ve bunu nasıl düzeltebileceğimize odaklanıp kalırız. Tüm dikkatimizi bu yanlışlığa yoğunlaştırdığımız zaman da durumumuzdan mutsuz ve şikayetçi oluruz. İster dolabımızın dağınıklığı, otomobilimizdeki bir çizik, eksik sonuçlandırdığımız bir iş, birkaç kilo vermemiz gerektiği gibi kendimizle ilgili konular olsun, ister başka birinin tavırları, görünüşü veya yaşam biçimi gibi bize ters gelen şeyler olsun, dikkatimizi sadece kusurlara yöneltmemiz bizi aslında hedefimiz olan sevecen ve ılımlı olmaktan uzaklaştıracaktır. Bu strateji elinizden gelenin en iyisini yapmayın anlamına gelmez. Sadece yaşamdaki yanlışlara kendinizi fazla kaptırıp tüm dikkatinizi bunlara vermeyi bırakmanızı öngörür. Bir işi daha iyi yapmanın mutlaka bir yolu vardır. Fakat bu mevcut durumun tadını çıkarmayıp iyi yönlerini göz ardı etmek anlamına gelmez. Mesele bunun farkına varmaktır. Burada çözüm mevcut durumu daha iyi hale getirmekte ısrar alışkanlığına kapılacağımız anda kendimizi tutmaktır. Böyle olunca kendinize yaşamın o anda da pek fena sürmediğini hatırlatıverin. Kendi yargılarınızın yokluğunda her şey pekala güzel gidecektir. Yaşantınızın her alanında kusursuzluk arayışınızı bıraktıkça yaşamın kendi içindeki kusursuzluğu keşfedeceksiniz. 3. Rahat ve alımlı insanların çok başarılı olamayacaklarını düşüncesini bırakın. Çoğumuzun her an telaşlı, korkulu ve yarış halinde olmamızın ve hayatı sanki muazzam bir acil durummuş gibi yaşamamızın başlıca sebebi daha sevecen ve sakin olursak hedefimize ulaşamayacağımız korkusudur. Tembelleşip işe kayıtsız kalacağız endişesidir. Aslında bunun tam tersinin doğru olduğunu bilin ve bu endişenizi bırakın. Korku ve telaş içindeyken düşünmek hayatımızdan muazzam bir enerji götürdüğü gibi motivasyonumuzu ve yaratıcı zekamızı da köreltir. Korku ve telaş içindeyken gücünüzü kullanamaz, hiçbir şeyden tat alamaz hale gelirsiniz. Elde edeceğiniz herhangi bir başarı korku sayesinde değil, ona rağmen elde edilmiş olacaktır. Bugüne dek çevremde rahat, huzurlu ve sevgi dolu insanlar olduğu için kendimi çok talihli bulurum. Bu insanların arasında ünlü yazarlar, sevgi dolu anne babalar, danışmanlar, bilgisayar uzmanları ve üst düzey yöneticiler vardır. Tümü de yaptıkları işlerden doyum alırlar ve alanlarında çok başarılıdırlar. Ben de önemli bir dersi öğrenmiş bulunuyorum. Gereken iş huzura sahipseniz çeşitli ihtiyaçlar, tutkular ve endişeler sizi daha az rahatsız ederler. Bu durumda hedeflerinize ulaşmak ve başkalarına da bir şeyler verebilmek için dikkatinizi daha iyi yöneltebilirsiniz. 4. Düşünme sürecindeki çığ gibi büyüme etkisi. Daha huzurlu olabilmenin çok etkili bir yolu, olumsuz ve güvensiz düşünmenin ne çabuk kontrolden çıkabileceğini anlamaktır. Böyle düşündüğünüz zamanlarda ne kadar gergin hissettiğinizi hiç fark ettiniz mi? Ve en önemlisi, sizi üzen her neyse bunun ayrıntılarına daldıkça gerginliğiniz daha da artacaktır. Bir düşünce başka birine yol açar, o başka birine. Sonunda kendinizi inanılmaz biçimde huzursuz bulmuş olursunuz. Örneğin gecenin bir yarısı uyanıp ertesi gün yapmanız gereken bir telefon görüşmesini hatırlarsınız. Derken böyle önemli bir görüşmeyi hatırladığınız için memnun olacağınız yerde ertesi gün yapmanız gereken diğer işleri düşünmeye başlarsınız. Patronunuzla yapacağınız olası bir konuşmayı prova etmeye başlayıp kendinizi daha da sıkarsınız. Çok geçmeden ya ne kadar çok işim var, günde 50 kişiye telefon açmam gerekiyor diye düşünür, giderek yaşamanızı beğenmemeye ve kendinize acımaya başlarsınız. Çoğu insan için bu tarz düşünce saldırısının ne kadar süreceği belli değildir. Müşterilerin bana çoğu günlerini ve gecelerini bu çeşit zihinsel provalarla geçmekte olduğunu söylemişlerdir. Tabii aklınız endişelerle ve kaygılarla doluyken huzurlu olamayacağınızı söylemeye gerek yok. Bunun çözümü düşünceleriniz herhangi bir momentum oluşturmaya başlamadan zihninizin neler olduğunu fark etmektir. Aklınızdaki küçük kartopunu çığ haline gelmeden kontrol altına alırsanız durmanız daha kolay olacaktır. Burada verdiğimiz örnekte ertesi gün yapacaklarınızın listesini sıralamaya başladığınız anda düşüncelerin kartopu etkisine girdiğini fark edebilirsiniz. O zaman ertesi güne saplanıp kalmak yerine kendinizi bak yine aynı şeyi yapıyorum diye uyararak çığ oluşmasına izin vermezsiniz. Düşünce treni harekete geçme fırsatı bulamadan durdurursunuz. İşte o zaman iş altında ne kadar ezildiğinizi düşünmez, o önemli telefon görüşmesini hatırladığınızda şükredersiniz. Vakit gecenin yarısıdır, kalkıp bunu bir kağıda yazın ve uykunuza devam edin. Hatta böyle anlar için başucunuzda kağıt kalem bulundurmayı bile düşünün. Gerçekten de işiniz çok olabilir. Fakat unutmayın ki iş altında ezildiğinizi düşünmek sizi daha çok strese sokacağı için sorunu da olduğundan daha büyük hale getirecektir. Eğer bir kez daha iş takvimine saplanırsanız bu küçük alıştırmayı deneyin. Ne kadar etkili olduğunu görüp şaşıracaksınız. 5. Sevgi kapasitenizi geliştirin. Hayata bakış açımızı oluşturmak için en önemli adım başka insanları sevme kapasitemizi geliştirmektir. Sevgi başka insanların durumunu anlamaya gerektiren bir duygudur. Bu kendinizi bir başka insanın yerine koyup kendi durumunuzu bir yana bırakarak o insanın sıkıntısını da içinizde hissetmenizi gerektirir. Bunu yaptığınız anda o insana bir sevgi duyacaksınız. Bu duygu diğer insanların sorunlarının, acılarının ve sıkıntılarının da her bakımdan sizinki kadar gerçek olduğunu, hatta çoğu kez daha beter olduğunu kabullenmektir. Bu olguyu kabullenip o kişilere biraz yardım sunmakla kendi kalplerimizi açar, şükretmeyi öğreniriz. Sevgi uygulamayla geliştirilecek bir şeydir. İki öğesi vardır, niyet ve eylem. Niyet sadece kalbinizi başkalarına da açmayı hatırlamak, sadece kendinizin önemli olduğu bir düzlemi büyütüp buna başka insanları da katmaktır. Eylem ise bu konuda neler yaptığınızdır. Gönlünüze göre bir hayır etkinliğine düzenli olarak biraz para veya zaman ya da her ikisini de bağışlayabilirsiniz. Sokakta gördüğünüz insanlara içten bir gülümsemeyle selam vermeniz de geçerlidir. Ne yaptığınız o kadar önemli değildir. Yeter ki bir şey yapın. Rahibe Teresa'nın bize bir öğüdü var. Bu dünyada çok büyük işler yapamayız. Sadece küçük şeyleri büyük sevgiyle yapabiliriz. Başkalarına sevgiyle yaklaşmak, dikkatimizi çoğu kez gereğinden fazla ciddiye aldığımız küçük şeylerden ayırarak bize şükretmeyi de öğretir. Ara sıra durup hayatın ne mucizelerle dolu olduğunu düşünmek gerekir. Görme yeteneği sayesinde bu kitabı okumanız bile hayatın bir mucizesidir. Sevebilmek bir mucizedir ve daha ne çok mucize vardır. Bunu düşünmeye başladığınız zaman büyük dert diye gördüğünüz pek çok şeyin aslında ufak şeyler olduğunu ve sizin bunları büyük dert olarak nitelendirdiğinizi anlayacaksınız. 6. Unutmayın, öldüğünüz zaman yapılacak işler listeniz hala dolu olacaktır. Çoğumuz yaşamımızı sanki gizli bir hedef konmuş, bir şekilde her şeyi yapmamız gerekiyormuş gibi süreriz. Gece geç saatlere kadar çalışıp erken kalkarız. Eğlenmekten kaçınır ve sevdiklerimizi beklemede bırakırız. Ne yazık ki tanıdığım birçok insan sevdikleri insanı öyle uzun bir zaman beklemede bırakmışlardır ki, sevdikleri insan onlara olan ilgisini kaybedip ilişkiyi bitirmiştir. Eskiden ben de bu hatayı yapardım. Çoğu kez yapılacak işler listemize olan saplantımızın geçici olduğuna kendimizi inandırırız. Hele şu listeyi bir bitirelim, sonra rahatlayıp mutlu olacağımızı söyleriz. Ama gerçekte bu pek olmaz. Listedeki her bir madde silindikçe yerine hemen yenisi eklenir. Yapılacak işler listesi doğal olarak boş kalmayacak, içinde hep uğraşmamızı gerektiren maddeler olacaktır. Daima yapılması gereken telefon görüşmeleri, bitirilmesi gereken projeler ve tamamlanması gereken işler olacaktır. Aslında dolu bir yapılacak işler listesi için başarının ana öğesi bile denilebilir. Bunun anlamı sizin zamanınıza olan taleptir. Her kim olursanız olun, ne iş yaparsanız yapın, şunu unutmayın ki dünyada hiçbir şey sizin ve sevdiklerinizin mutluluğuyla iç huzurundan daha önemli olamaz. Eğer her işi tamamlama saplantınız varsa gerçek bir mutluluğa hiçbir zaman kavuşamazsınız. İşin gerçeği şudur ki hemen her şeyi bekleyebilir. İş hayatımızda gerçekten ivedi sınıfına giren çok az şey vardır. Yeterince dikkat verirseniz her iş zamanında bitirilir. Yaşamın amacı her işi bitirmek değil, bu yolda atılan her adımın atadığını çıkararak sevgi dolu bir yaşam sürmektir. Bunu kendime hatırlattıkça iş listemi tamamlama saplantımı daha kolay kontrol altına alabiliyorum. Unutmayın ki öldüğünüz zaman hala listenizde tamamlanmamış işler olacak. ve bu işleri sizin yerinize başka biri yapacak. O halde artık yaşamanızın değerli anlarını sonradan pişman olacağınız biçimde harcamayın. 7. Kimsenin sözünü kesmeyin, cümlesini siz bitirmeyin. Birkaç yıl öncesine kadar ne büyük bir sıklıkla başkalarının sözünü kestiğimi veya onların cümlelerini bitirdiğimi farkında değildim. Bunu anladıktan sonra da bu alışkanlığın ne kadar zararlı olduğunu fark ettim. Sadece o insanların bana olan sevgi ve saygılarını zedelemekle kalmıyor, ayrıca aynı anda iki aklın içinde olmaya çalışarak büyük bir enerji harcıyordum. Bir an bunu düşünün. Karşınızdaki insanı aceleye getirirsiniz, sözünü keser veya onun cümlelerini bitirmeye kalkarsanız sadece kendi aklınızdaki düşünceyi değil, müdahale ettiğiniz insanınkini de izlemek zorunda kalırsınız. Özellikle çok meşgul insanlarda yaygın olan bu eğilim söz konusu her iki kişiyi de konuşmalarını ve düşünmelerini hızlandırmak zorunda bırakır. Bu da o kişileri sinirli ve huzursuz kılar. Yıpratıcı bir durumdur ve çoğu zaman ciddi münakaşalara yol açar. Çünkü hemen herkesin nefret ettiği bir şey varsa o da konuştukları zaman bunu dinlemeyen insanlardır. Karşınızdaki insanın ağzından lafı alıyorsanız onu dinlediğiniz pek söylenemez doğrusu. Başkalarının konuşmalarına müdahale ettiğinizi fark ettiğiniz an bu sevimsiz eylemin artık farkında bile olmadığınız art niyetsiz bir alışkanlık olduğunu göreceksiniz. Bu iyi haberdir çünkü yapacağınız tek şey unutmaya başladığınız anda kendinizi hemen yakalamaktır. Mümkünse konuşma başlamadan önce kendinizi sabırlı olup bekleyeceğinizi hatırlatın. Siz söze başlamadan önce karşınızdaki insanın konuşmasını bitirmesine izin verin. Bu basit davranışın sonucu olarak yaşamınızdaki insanlarla aranızdaki etkileşimin ne kadar olumlu gelişeceğini derhal fark edeceksiniz. Sizinle konuşan insanlar söylediklerine kulak verip dinlediğinizi hissedince sizinle birlikte olmaktan rahatlık duyacaklardır. Başkalarının konuşmasına müdahale etmediğiniz zaman siz de çok rahatladığınızı fark edeceksiniz. Nabzınız yavaşlayacak, karşılıklı konuşmalarınız sinir harbi olmaktan çıkıp size keyif vermeye başlayacaktır. Bu da daha ılımlı ve sevecen bir insan olmak için çok kolay bir yoldur. 8. Birisine bir iyilik yapın ve kimseye bundan bahsetmeyin. Çoğu zaman birilerine iyilik yaparız ama ille de bunu başka bir kimseye anlatıp gizlice takdir edilmeyi bekleriz. Cömertliğimizi ve iyiliğimizi bir başkasına anlatmak bize kendimizi çok düşünceli bir insan olarak hissettirdiği gibi ne kadar iyiliksever olduğumuzu ve iyilik görmeye ne denli layık olduğumuzu da hatırlatır. Yapılan her türlü iyilik güzeldir ama bunu yaptıktan sonra hiç kimseye anlatmamanın çok daha büyülü bir yanı vardır. İnsan başkalarına bir şey verdiği zaman daima kendini iyi hisseder. Yaptığınız iyiliği başkalarına anlatarak bu olumlu duyguyu sulandırmaktansa kimseye bahsetmeyin ve olumlu duygunun tümü sizde kalsın. Gerçekten de insan bir şey vereceği zaman karşılık beklemeden vermelidir. Yaptığınız iyiliği başkalarına anlatmazsanız tam anlamıyla karşılık beklemeden vermiş olursunuz. Ödülünüz de bu davranışın size yaratacağı gönül sıcaklığıdır. Bir daha birisine bir iyilik yaparsanız bunu kendinize saklayın ve verme eyleminin sevinçli keyfini yaşayın. 9. Bırakın ilgiyi başkaları toplasın. Kendinize yönelecek ilgiye gerek duymayıp o anın süksesini başkalarına bıraktığınız zaman insanın ruhuna büyülü bir şeyler olur ve çok farklı bir huzura bürünürsünüz. Aşırı ilgiye duyduğumuz ihtiyaç içimizdeki bencil yanımızdır ve sürekli bana bakın der. Ben özelim. Benim anlatacaklarım sizinkilerden daha ilginçtir. İçimizdeki bu ses ille de ortaya çıkıp bunları söylemez ama gizli gizli benim başarılarım sizinkilerden biraz daha önemlidir inancındadır. Egomuz daima görünmemizi, bizi dinlemelerini, saygı görmemizi ve özel bulunmamızı ister. Çoğu zaman da bu başkalarını yana itip kendimizi öne çıkarmak anlamındadır. Bu yanımızda başkalarının anlattıklarını keseriz ya da konunun ve dikkatin yeniden bize yönelmesi için konuşma sırasında tekrar bize gelmesini büyük bir sabırsızlıkla bekleriz. Bunun epey zarar gördüğümüz halde çoğumuzda bu alışkanlık az çok vardır. Oysa konuşmanın içine dalıp konuyu tekrar kendinize getirdiğiniz zaman karşınızdaki insanın bu sohbetten aldığı zevki azaltırsınız. Ve bu da başka insanlar aranızda mesafeler oluşmasına yol açar. Sonuç herkes kaybeder. Bir daha bir dostunuz size başından geçen bir olayı anlatırken ya da başardığı bir işin sevincini sizinle paylaşırken dikkat edin. İçinizden mutlaka kendinizin konu olduğu bir karşılık vermek gelecektir. Bu alışkanlıktan kurtulmak her ne kadar kolay değilse de hem zevklidir hem de o anda ilginç olma açlığınızı bastırıp sükseyi başkasının yapmasına izin vermekle gelen özgüven ve tatlı bir huzur vardır. O halde hemen ortaya atılıp ben de bir kez aynı şeyi yaptım veya bir bakalım bugün ne yaptım gibisinden bir şey yumurtlamak yerine dilinizi tutun ve olacakları görün. Sadece çok iyi yapmışsın ya da şunu biraz daha anlatsana demekle yetinin. Sizinle konuşan kişi bu sohbetten büyük bir zevk alacaktır. Çünkü onu dikkatle dinliyorsunuz ve bir rekabet ortamı yaratmamışsınız. Bunun sonucu olarak o kişi sizin yanınızda kendini daha rahat hissedecek, daha güvenli ve daha ilginç olacaktır. Bu arada söz sırası ne zaman bana gelecek diye gerilmediğiniz için siz de çok daha rahatlamış durumda olursunuz. Doğal olarak tecrübelerin karşılıklı anlatılmasının uygun olduğu ve ilgiyi tümüyle başkasına vermek yerine paylaşmanın da gerektiği anlar vardır. Ben burada ilgiyi başlarından kapmak dürtüsünden bahsediyorum. Göreceksiniz ki ilgi odağı olma hevesinizi kurtursanız dikkatleri üzerinize toplama ihtiyacının yerini bunu başlarına bırakmaktan doğan sessiz bir iç huzur alacaktır. 10. İçinde bulunduğunuz anı yaşamayı öğrenin. Kafamızın salim olması büyük ölçüde içinde bulunduğumuz anı ne kadar yaşayabildiğimize bağlıdır. Bir gün veya bir yıl önce neler olduğu ya da ertesi gün neler olabileceğinin önemi yoktur. Sizin var olduğunuz yer içinde bulunduğunuz andır. Bu her zaman böyledir. Ne var ki çoğumuz birçok şeyi aynı anda dert etme sanatında ustalaşmışızdır. Geçmişteki sorunlarımız ve geleceğe yönelik endişelerimiz yaşadığımız ana hükmettikçe biz de kaygılarla ve ümitsizliklerle dolu bir bunalıma gireriz. Bu durumdayken hayattan zevk almayı, önceliklerimizi ve mutluluğumuzu ileri bir tarihe erteleyerek gelecekte bir günün bugünden daha iyi olacağına inanmaya çalışırız. Ne yazık ki şimdi bize geleceğe bakmamızı söyleyen zihniyet bunu hep tekrarlar ve o bir gün bir türlü gelmez. John Lennon'ın bir sözü vardır. Yaşam, biz başka planlar yapmakla meşgulken ola gelen şeylerdir. Biz kendimizi bu başka planlara kaptırmışken çocuklarımız büyür, sevdiğimiz insanlar bizden uzağa taşınırlar, kimi ölür, vücudumuz giderek biçim değiştirir, bu arada hayallerimiz uçup gidiyordur. Kısacası hayatı ıskalıyoruzdur. Çoğu insan hayatını sanki gelecekte kullanacağı bir elbisenin provasıymış gibi yaşar. Oysa hiç öyle değildir. Kimsenin yarın burada olacağına güvencesi yoktur. Sahip olduğumuz ve kontrol edebildiğimiz tek zaman içinde bulunduğumuz andır. Aklımızı yaşadığımız ana verebilirsek içimizden korkuyu atabiliriz. Bu korku gelecekte olabileceğinden kaygı duyduğumuz olaylardır. İleride parasız kalabiliriz, çocuklarımızın başı derde girer, yaşlanacak ve öleceğiz diye duyduğumuz endişelerdir. Korkuyla savaşmak için en iyi yol dikkatinizi tekrar şimdiki zamana döndürmektir. Mark Twain'in müthiş bir sözü vardır. Hayatım boyunca bir sürü korkunç olayla karşılaştım. Bunların birkaçını da gerçekten yaşadım. Kimse konuyu bu kadar özlü açıklayamaz herhalde. Bundan böyle dikkatinizi bulunduğunuz yere ve o anı vermeye çalışın. Gayretinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. 11. Sizden başka herkesin bilgili olduğunu düşünün. Bu strateji size büyük ihtimalle kabul etmeye hiç hevesli olmadığınız bir şeyi uygulama fırsatı verecektir. Ama bir kez denerseniz bunu kişisel gelişmenizde en yararlı yöntemlerden biri olduğunu göreceksiniz. Başlıktan da anlayacağınız gibi bu yöntemin ana fikri karşılaştığınız herkesin son derece bilgili olduğunu düşünmektir. Yani sizin dışınızdaki herkesin. Karşınıza çıkan herkes size bir şey öğretmek için gelmiştir. O sinir bozucu şoför ya da saygısız genç size sabır dersi vermek için, kulaklarınızı patlatan punk şarkıcısıysa size hemen yargılara varmamanız gerektiğini öğretmeye gelmiş olabilir. Sizin göreviniz yaşamınızdaki insanların size ne öğrettiğine karar vermeye çalışmaktır. Bunu yapabilirsiniz, başka insanların kusurları sizi daha az sinirlendirecek ve daha az rahatsız edecektir. Bu yaklaşımı alışkanlık haline getirmeyi başarabilirsiniz, çok memnun kalacaksınız. Çoğu kez o kişinin size ne öğrettiğini keşfettiğiniz an öfkenizi gidermekte kolaylaşmış olacaktır. Örneğin postanede kuyrukta bekliyorsunuz ve kişinin ardındaki memur özellikle yavaş hareket ediyor. Buna hemen kızmak yerine kendinize sorun. Bana ne öğretmeye çalışıyor? Öğrenmeniz gereken ders halden anlamak olabilir. İnsanın sevmediği bir işte çalışmasında ne kadar zor olduğunu düşünürsünüz. Belki de o anda sabırlı olma konusunda bir derse ihtiyacınız vardır. Kuyrukta beklemek sabırsızlık alışkanlığınızı gidermenin en etkili yoludur. Bunun ne kadar eğlenceli ve kolay olduğuna şaşıracaksınız. Yapmanız gereken tek şey bakışınızı neden bana bunu yapıyorlar sorusundan bana ne öğretmeye çalışıyorlar açısına çevirmektir. Hemen bugünden başlayıp etrafınızdaki bilgilenmiş insanlara bir bakıverin. 12. Bırakın çoğu zaman başkaları haklı olsun. Kendinize sormanız gereken en önemli sorulardan biri şudur. Haklı olmak mı istiyorum yoksa mutlu olmak mı? Çoğu zaman aynı anda ikisi birden mümkün değildir. Haklı olmak ve iddialarımızı savunmak hem muazzam miktarda zihinsel enerji tüketir hem de yaşamımızdaki insanlarla aramızda mesafe yaratır. Haklı çıkma ihtiyacı ya da başkasının hatalı olduğunu kanıtlama arzusu çevremizdeki insanları sürekli savunmada olmaya yönelteceği gibi bizi de baskı altında tutar. Buna rağmen çoğumuz, ara sıra ben de, kendi doğrularımızı veya başkalarının yanlışlarını kabul ettirmeye çalışarak zaman ve enerji tüketiriz. Birçok insan farkında olarak veya olmayarak başkalarının hatalı olduklarını kanıtlarsa onların bunu minnetle karşılayacağını veya en azından bir şeyler öğreneceklerini sanır. Bu çok yanlış bir inançtır. Bir düşünün. Bugüne dek hiç haksız olduğunuz söylendi ve siz bunu söyleyen kişiye sen haklısın, bana haksız olduğumu gösterdiğin için çok teşekkür ederim dediniz mi? Veya tanıdığınız bir kimse hatasını düzelttiğiniz için veya haklı çıktığınız için size teşekkür etti mi? Bırakın teşekkürü, bunu hiç kabul etti mi? Elbette etmemiştir. İşin gerçeği şudur. Hepimiz düzeltilmekten nefret ederiz. Hepimiz öne sürdüğümüz sağları başkaları tarafından saygı gösterilmesini ve bunların anlaşılmasını isteriz. İnsanların en büyük arzularından biri başkaları tarafından dikkatle dinlenmektir. Ve dinlemeyi bilenler herkes tarafından en çok saygı ve sevgiyi görürler.